İkinci kaset, birinci yüz. Aslında Meksika'ya gitmek istemiyordu ama Meksika'ya gidip geldikten sonra arkadaşlarına gösteriş yapmak hoşuna gidecekti. Hele kocası Meksika'ya gitmeyi hiç istememişti. Gitmeye razı oluşu ailesine bir jest yapmak isteğiyle kültür birikimi sağlamaktı. Gitmek isteyen Mildred'ti ama o da ailesiyle gitmek istemiyordu. Yeni ve değişik kimselerle tanışmak, bu tür dostluklarla kendini yenilemek, değişmek istiyordu. Mildred içinde bastırılamayan fırtınalar olduğunu hissediyordu. Belki gerçekten de vardı. Kimde yoktu ki? Her ne kadar Bernice Pritchard boş inançları olmadığını söylüyorsa da bazı belirtilerden fevkalade etkileniyordu. Daha gezinin başında otobüsün bozulması onu korkutmuştu. Başlarına daha sonra gelecek belaların habercisi saymıştı. Mr. Pritchard'ın huzursuzluğuna karşı çok duyarlıydı. Dün gece Chicoy'ların çift kişilik yatağında uykusuz yatarken kocasının sık sık solumasını dinleyip şöyle demişti. Bittiği zaman heyecanlı bir macera olacak. Seni bu geziyi anlatırken görüyor gibi oluyorum. Çok komik olacak. Galiba diye Mr. Pritchard yanıtladı. Bu ikili birbirinden hoşlanırlardı. Aralarında sanki ağabey kız kardeş ilişkisi vardı. Mr. Pritchard karısının eksiklerini hanımefendiliğinin gereği olarak görüyordu. Karısının ona bağlılığı hakkında hiç kafa yormamıştı. Bilinçaltında onun tepkisiz bir kadın olduğunu biliyor, bu da onu rahatlatıyordu. Sinirli oluşunun, kötü rüyalarının, arada sırada böğrüne saplanan stancının da çok kahve içmesinden, hareketsizlikten kaynaklandığını sanıyordu. Karısının güzel saçlarını beğenirdi. Dalgalı saçları her zaman temizdi. Elbiselerinin tertemiz oluşundan da hoşlanırdı. Hele karısının başarılı ev kadınlığından, yetiştirdiği güzel çiçeklerden dolayı aldığı övgülerden hoşlanırdı. Övünecek bir karısı vardı doğrusu. Hoş, sağlıklı bir de kız yetiştirmişti. Mildred mükemmel bir kızdı. Boylu postluydu. Babasından 5, annesinden ise 12 santim daha uzundu. Mildred annesinin menekşe rengi gözlerini ve bozukluğunu birlikte almıştı. Herhangi bir şeyi daha iyi görmek istediğinde gözlük takardı. Biçimli bir vücudu vardı. Bacakları, bilekleri güçlü ve zarifti. Baldırları ve poposu fazla egzersizden dolayı sert ve düzgündü. Güzel tenis oynardı. Okulun basketbol takımında ortada oynardı. Göğüsleri iri ve sertti. Annesinin fizyolojik eksikliklerini almamıştı. Başından epey macera geçmiş, bunlardan da zevk almıştı. İstediği, ilişkilerinin devamlı bir hale gelmesiydi. Mildred'ın çenesi babasınınki gibi keskin hattıydı. Dudakları dolgun, yumuşak ve masum görünüşlüydü. Kalın, siyah çerçeveli gözlükleri ona öğrenci görünümü veriyordu. Yeni tanıştığı kimselerin onu dansta gözlüksüz görmeleri büyük sürpriz olurdu. Güzel dans ederdi. Adımları belki fazla ölçülüydü ama bunu da devamlı yaptığı spora vermek gerekirdi. Herhalde dansı da dikkatle çalışıyor, pek rahatlayamıyordu. Biraz idare etmeye meyilliyse de güçlü bir partnerle bu kusur yok olabilirdi. Mildred'in inançları da güçlüydü ama değişkendi. Bir takım önemli sorumluluklar yüklenmişti. Babasını tam anlamıyla anlayamıyordu çünkü babası onu sürekli şaşırtıyordu. Babasına mantıklı, akılcı, zekice bir şeyler söylediği zaman onun gösterdiği anlayışsızlık, kalın kafalılık ve düşüncesizlik Mildred'i dehşete düşürmüştü. Bazen de babasından öylesine akılcı bir söz ve hareket gelirdi ki ne yapacağını şaşırırdı. Tam babasını açgözlü, acımasız, köle gibi çalışan bir iş adamı olarak sınıflandırdığı sırada o öyle bir incelik gösterir, düşüncelilik örneği verirdi ki bu olay Mildred'in zihnindeki görüntüyü allak bullak eder, huzurunu kaçırırdı. Babasının duygusal yaşamı hakkında hiçbir şey bilmezdi. Tabii babası da onun duygusal yaşamını bilmezdi. Öyle ki Mildred orta yaşlı bir adamın duygusal bir yaşantısı olmadığı kanısındaydı. Mildred 21 yaşındaydı. 50'sinde bir insanın dış görüntüsü gibi içinin de kuruduğuna inanıyordu. 50'sinde birine aşık olan kadın ya da erkek ayıplanacak bir olaydı Mildred için. Mildred'le babası arasında bir uçurum var desek, annesiyle daha da kocaman bir uçurum var dememiz gerekir. Güçlü istekleri olmayan bir kadının, güçlü istekleri olan kızına yakınlaşması olanaksızdı. Annesiyle kendisini etkileyen bu istekleri paylaşmaya kalkmış, bundan destek göreceğini sanmış ama annesinin anlamsız bakışları, anlayışsızlığı karşısında içine kapanmıştı. Uzun süre kimseyle dertleşmedi. Kendisinin dünyada tek, bütün kadınların da annesi gibi olduğuna inanmıştı. Üniversitede ona buz hokeyi, okçuluk ve voleybol öğreten iri yarı bir kadın önce onun güvenini kazandı, sonra da Mildred'le yatmaya kalktı. Bu şok ancak yumuşak sesli, kıvırcık saçlı mühendislik öğrencisi bir erkekle yatana kadar sürdü. Böylece Mildred kendi duygularını kendine saklamayı öğrendi ve ölüm, evlilik ya da bir kaza sonucu ailesinden ayrılacağı günü beklemeye başladı. Ama ailesini seviyordu. Annesiyle babasının ölümünü istediği, bilinç üstüne çıksa mutlaka dehşete düşerdi. Biçimsel bir yaşam süren bu üçlü arasında hiçbir yakınlaşma olmamıştı. tatlı, sevimli kişilerdi. Ama Mr. ve Mrs. Pritchard arasında Juan ve Alice Chicoinki gibi bir beraberlik düşünülemezdi. Mildred'in yakın ve doyurucu dostlukları ailesinin hiç anlayamadığı türdendi. Onlar öyleydi. Mildred de böyle. Babası erkek erkeğe gittikleri eğlence yerlerinde çıplak dans eden genç kadınlara ahlaksız damgasını vurur, onlara para veren, alkışlayan kişilerin de aynı suçu yükleneceği aklına gelmezdi. Bir iki kez o da karısının da sürahi üzerine Mildred'e erkeklere karşı kendini koruması için önerilerde bulunmayı denemişti. Dünyayı çok iyi tanıdığını ima ediyor, üstelik buna kendisi de inanıyordu. Bilgisi kulaktan dolma değildi, kendince. Bir kez gittiği genel evden, erkek erkeğe eğlencelerden ve karısının karşılıksız kuru teslimiyetinden geliyordu bilgisi. Bu sabah Mildred ekosa bir etek, kazak ve düz ayakkabılar giymişti. Üçü lokantadaki küçük masalardan birine oturmuşlardı. Mrs. Pritchard'ın siyah tilkiden yarım kürkü Mr. Pritchard'ın yanındaki bir çengele asılmıştı. Kürke göz kulak olmayı istediğinde karısının sırtına koymayı ya da çıkaracağı zaman gelişi güzel bir yere atılmayıp dikkatle asılmasına özen göstermeyi Mr. Pritchard alışkanlık edinmişti. Tüylerini biraz basılmış gördü mü kürkü elleriyle patlatlayarak kabartırdı. Bu kürkü pahalılığı, karısının giyişi ve diğer kadınların kürkü hayranlığı nedeniyle seviyordu. Siyah tilki az bulunan değerli bir şeydi. Ona göre davranılmalıydı. Yazın kürkün kaldırılması gerektiğini ilk düşünen oydu. Meksika'ya giderken hem oranın sıcak oluşu hem de yollarda haydutlarla karşılaşma olasılığı yüzünden kürkünün alınmamasını teklif etmişti. Mr. Pritchard ise tersini düşündü. Los Angeles ve Hollywood'a da gidilecekti. Buralarda herkesin kürkü vardı. Ayrıca Meksiko City'de gecelerin soğuk olduğunu duymuştu. Bunun için kürkle yola çıkmakta ısrar etti. Kürkü sosyal durumlarının bir göstergesi kabul ettiğinden Mr. Pritchard bu isteğe derhal uydu. Kürk onların inanılır, başarılı kişiler olduklarının simgesiydi. Güzel bavullarınız ve kürkünüz oldu mu gittiğiniz yerde itibar görürdünüz. Şimdi kürk Mr. Pritchard'ın yanında asılı duruyordu. O da eliyle kürkün üstündeki yabancı kılları temizliyordu. Masada otururken yatak odasından Alice'in Norma'yı suçlayan haykırışını duydular. Sözlerindeki hayvanca aşağılama onları dehşete düşürdü. Birbirlerine sokuldular. Mildred annesine bakmadan bir sigara yaktı. Bu işi ilk kez 21 yaşına bastığının 6. ayından sonra yapmıştı. Sigara içmesini hiçbir zaman onaylamayan annesi gözleriyle de belli etmişti. Önünde sigara içilmesinden hoşlanmıyordu. Yağmur durmuştu. Yalnız beyaz meşelerden sızan damlalar dama düşüyordu. Yerler su içinde vıcık vıcıktı. İlkbaharın getirdiği yararlı ortamla şişmanlamış ekinler yağmurun şiddetinden boyunlarını bükmüşlerdi. Sular tarlalardaki eğimlerden şırıl şırıl akıyordu. Yolun iki yanındaki hendekler ağzına kadar suyla dolmuş, hatta yer yer şoseye taşmıştı. Her tarafta su sesi vardı. Gelinciklerin bütün taç yaprakları dökülmüş, yabani bakkaların meyveleri sanki çok geliyormuş gibi boyunlarını bükmüşlerdi. Hava açılmaya başlamıştı. Bulutlar dağılıyor, altından pırıl pırıl mavi bir gökyüzü görünüyor, üzerinden ipek gibi bulutlar kayarak gidiyorlardı. Yükseklerde şiddetli bir rüzgar esiyor, bulutları dağıtıyordu. Yerde ise hava sakindi. Islak ot, kök ve solucan kokusu duyuluyordu. Belalar köşesindeki lokanta ve garajdan gelen sular küçük dereler halinde yolun yanındaki hendeklere akıyordu. Otobüs metalik boyası pırıl pırıl tertemiz duruyordu. Yanlarından hala sular akıyor, ön camında damlalar izler bırakıyordu. Lokantanın içi ise biraz fazla sıcaktı. Pimples tezgahın arkasında durmuş yardım etmeye çalışıyordu. Daha önce böyle bir şey yapmak aklından geçmemişti. Çalıştığı diğer yerlerde işini, dolayısıyla da patronunu sevememişti. Sabahın anısını hala yaşıyor, Juan'ın sesini duyar gibi oluyordu. Kit, ellerini yıka da bak bakalım Alice kahveyi hazırlamış mı? Ömründe duyduğu en tatlı cümleydi bu. O da Juan'a bir karşılıkta bulunmak istiyordu. Pritchard'lara portakal sıkmış, kahvelerini götürmüştü. Şimdi de bir yandan ekmek kızartıyor, bir yandan da yumurtalara bakıyordu. Mr. Pritchard, yumurtaları yağda pişirsek belki daha kolay olur demişti. Benim porsiyonumu tavada bırakırsanız böylece daha iyi pişmiş olur. Pimples peki demişti. Tava iyice kızmıştı. Yumurtalar cızırdıyordu. Çabuk kızaran yumurtalardan ortalığa ıslak tavuk tüyü gibi bir koku yayılıyordu. Mildred bacak bacak üstüne atmış, eteği bacağının arasına sıkışmıştı. Bacağının Pimples'in göremediği yanı mutlaka meydandaydı. Öbür tarafa dönüp bakmaya can atıyordu. Kısık gözleri fıldır fıldır dönüyor, neleri görebileceğini hesap ediyordu. Baktığını kızın görmesini istemiyordu. Kafasında planlar yapıyordu. Eğer kız kıpırdamazsa yumurtaları tabaklara koyarken koluna bir peçete takacak. Yumurtaları koyduktan sonra masaya geçecek. Birkaç adım yürüdükten sonra mahsurcuktan peçeteyi düşürecekti. Kazayla olmuş gibi. Eğilecek ve kolunun altından Mildred'in bacağına bakacaktı. Peçeteyi hazırlamış, yumurtaları çeviriyordu ki kız kıpırdandı. Pimples yumurtaları karıştırdı, dibi tutmuştu. Çatalla yanık kısımları tavada bırakarak yumurtaları tabağa aktardı. Yanmış yumurta kokusu lokantayı kaplamıştı. Mildred başını kaldırdı. Pimples'ın gözündeki parıltıyı gördü, aşağıya baktı. Eteğini sıkıştığını fark etti, düzeltti. Pimples bakmadığı halde göz ucuyla bunu gördü. Yakalandığını anladı, yanakları al al oldu. Yumurta tavasından koyu bir duman, ekmek kızartacağından da mavi mavi kıvılcımlar yükseliyordu. Juan yatak odasından gelip havayı kokladı. "Tanrım," dedi. "Ne yapıyorsun Kit?" "Pimples rahatsız. Yardım etmeye çalışıyordum," dedi. Juan güldü. "Sağ ol," dedi. "İyisin mi sen, yumurtalara yardım etme." Ocağın yanına geldi. Tavadaki yanık yumurtaları musluğa boşalttı. Suyu açtı. Kızgın tavaya değen suyun hışırtıları, homurtularından sonra her şey suyla akıp gitti. Juan, "Kit, hadi sen de git motoru çalıştır. Çalışmayacak olursa sakın zorlama. Yoksa motor boğulur. Çalışmazsa hemen dispiratör kapağını sök, başlarını kurulamaya çalış. Islanmış olabilir. Çalıştırır çalıştırmaz küçük vitesi al, sonra vitesi büyüt. Bırak tekerlekler dönsün. Aman dikkatli ol, takozlar kaymasın. Ağır ağır çalışsın," dedi. Pimples ellerini kuruladı. "Yağına da bakayım mı?" "Evet. Canım sen işi biliyorsun. Bir bakıver. Bayağı kalındı yağ bu sabah." Pimples, "Belki biraz akmıştır," dedi. Juan'ın övgü dolu sözlerinden çok memnun kalmıştı. Mildred'in bacağına bakmayı falan unutmuştu. "Kimsenin çalacağı malacağı yok ama sen gene de göz kulak oluver otobüse." Pimples patronun bu şakasından yüz bularak güldü ve kapıdan çıkıp gitti. Juan tezgahın arkasından seslendi. "Karım bu sabah kendini pek iyi hissetmiyor," dedi. "Size ne verebilirim efendim? Daha kahve ister misiniz?" Mr. Pritchard, "Evet," dedi. "Çocuk yağda yumurta yapmaya çalışıyordu ama sanırım yaktı. Karım yumurtasını az pişmiş," dedi. Mrs. Pritchard, "Tabii taze iseler," diye araya girdi. Mr. Pritchard, "Taze iseler," diye devam etti. "Benimki iyice pişsin." Juan, "Tabii ki tazeler," dedi. "Şimdi buzluktan çıkardım." Mrs. Pritchard, "Buzluktan çıkmış yumurtayı yiyebileceğimi sanmıyorum," dedi. "E doğrusu bu. Size yalan söyleyemem." Mrs. Pritchard, "Bari bir kurabiye yiyeyim," dedi. Mr. Pritchard, "Benimki de öyle olsun." Juan içten bir hayranlıkla Mildred'in bacaklarına baktı. Kız da ona. Yavaş yavaş Juan'ın gözleri bacaklardan uzaklaştı. Kara gözler o kadar açık bir hayranlıkla bakıyorlardı ki Mildred biraz kızardı. Midesinde bir sıcaklık duydu. Sanki elektrik akımı geçiyordu. "Oh," dedi. "Ben de biraz kahve ile kurabiye isterim." Juan, "Sadece iki kurabiye kalmış," dedi. "Size iki kurabiye ile bir ay çöreği getireyim. Siz aranızda paylaşın." Dışarıda otobüs bir patlama ile çalıştı. Sonra yumuşak bir homurtu çıkararak ağır ağır çalışmaya başladı. Juan, "Ses iyi geliyor," dedi. Ernest Horton yatak odasından usulca adeta kaçarak çıktı ve kapıyı arkasından kapattı. Mr. Pritchard'a gitti ve masanın üstüne 6 tane paket bıraktı. "Buyurun efendim, işte istedikleriniz," dedi. Mr. Pritchard cüzdanını çıkardı. "20 dolar bozar mısınız?" "Hayır, maalesef." Mr. Pritchard Juan'a, "20 dolar bozar mısınız?" diye sordu. Juan yazar kasada satış yok düğmesine bastı ve kağıt paraları tutan yayı kaldırarak "2 onluğum var," dedi. Ernest Horton, "İşime yarar," dedi. "Bende 1 dolar kadar bir şey var. Siz bana 9 dolar vereceksiniz." Onluklardan birini aldı ve Mr. Pritchard'a 1 dolar verdi. Mrs. Pritchard, "Bunlar da ne?" diye sordu. Paketlerden bir tanesine uzandı ama kocası elinden çekip aldı. "Yo, sakın ha," diye muzipçe güldü. "Sürpriz demek. Öyle küçük kızlar kendilerini ilgilendirmeyen şeylere el sürmezler." Mr. Pritchard keyifli olduğu zaman karısına küçük kız derdi. Mrs. Pritchard da havaya girdi. Cici kızlar güzel hediyeyi ne zaman görecekler diye sordu. Paketleri can cebine tıkıştırırken göreceksin dedi. Kafasında fırsat bulur bulmaz toparlayarak içeri gireceği anı düşünüyordu. Aklına bir takım değişiklikler de geliyordu. Sanki ayağı çok acıyormuş da çorabı kendisi çıkaramıyormuş gibi davranacaktı. Karısına çorabını çıkarttıracak, onun yüzünü görünce ne keyiflenecekti. Kadın ayağını görünce korkudan ölebilirdi. Kadın hafifçe huysuzlanarak sordu. "Nedir bunlar Elliot?" "Öğreneceksin. Zamanı gelince öğreneceksin. Şimdi usta usta otur bakalım." Ernest'e döndü. "Bazı şeyler düşündüm," dedi. "Sana sonra söylerim." "Ernest, dünya hali bu. Yeni bir şey buldun mu köşeye dönersin. Kim eskiye bağlı kalmak ister? Hollywood'da dedikleri gibi. Bir şey yakaladın mı tamam. Bir de ona senaryo uydurdun mu ne âlâ. Çevirdiğin film para kazanırsa biraz hileyle, çok değil ha, biraz hileyle köşeye dönersin. Mr. Pritchard mantıklı görünüyor dedi. Çok haklısınız. Ernest yeni bir şeyler bulmak eğlenceli olur dedi. Bir tabureye oturdu, bacak bacak üstüne attı. Yanılabilirsin de. Şimdi bende iyi bir icat var. Kendimce artık sırtımı dayar, paralarımı sayarım diyordum. Yanılmışım. Benim gibi eli çantalı, devamlı seyahat eden birçok kişi var. Bir yerde kongre vardır ya da önemli saydığın biri ya da bir flörtün. Smokin almak istersin. Smokin'i bavula sığdırmak zordur. Bütün yol boyunca bir ya da iki kez giyeceksindir. O zaman aklıma geldi. Örneğin dedim, bir koyu renk elbisen olsa, lacivert ya da siyah yakın. İpekten küçük parçacıklar yaptırsan, yaka şeklinde ve de şeritler. Gereğinde pantolona takı verirsin ya da yakana iliştirirsin. İşte sana smokin. Hatta bunları taşıyacak bir poşet bile düşündüm. Mr. Pritchard, deme dedi. Harika bir fikir. Şu an çantamda böyle bir smokini koyacak bu kadar yer bile var. Böyle bir şeyle çok ilgilenirim. Bunun patentini alsan ve reklam kampanyası açsan, Allah bilir bir sinema yıldızı da bu konuda sana yardımcı olabilir. Ernest elini havaya kaldırdı. Ben de aynen bunları düşündüm dedi. Yanılmışım, siz de yanıldınız. Patronunu çıkardım. Bantların pantolona takılacağı küçük halkalara kadar düşündüm. Sonra büyük bir konfeksiyoncuya pazarlamacı olarak çalışan bir arkadaşa rastladım. Ernest güldü. Beni derhal hizaya getirdi. Böyle bir şey yap da bütün konfeksiyoncular birleşip seni kovalasınlar dedi. Bunlar bir smokini 50 ila 100 dolar arasında satarlar. Sonra sen 10 dolarlık bir buluşla çıkıp bunların piyasasını alt üst et. Seni yaşatırlar mı sanıyorsun dedi. Mr. Pritchard başını ciddiyetle salladı. Evet anlıyorum. Elbette onlar da kendilerini korumak isterler. Ernest yani pek ümit vermedi dedi. Halbuki ben çubuğumu yakıp paraları sayacağım sandım. Düşündüm ki örneğin uçakla seyahat eden birinin bavulunda yer kısıtlı. Yer bakımından ekonomik yapı olarak adam hakkı. Bu surette bir taşla iki kuş vurmuş gibi olacak. Sonra takı fabrikatörleri işe el atarlar dedim. Taşlı kol düğmeleri ve gömlek düğmeleri yaparlar. Güzel de paketledin mi demeye kalmadı. Kimseye akıl danışamadım. Belki hala bir şey yapılabilir. Mr. Pritchard, seninle şöyle bir karşılıklı konuşalım dedi. Bunlara patent aldın mı? Yok hayır, ilgilenecek birini bulmadım. Masrafa girmek istemedim. Mr. Pritchard, ooo dedi, haklısın. Avukat, vergi falan derken mühim bir para tutabilir. Belki de haklısın. Sonra konuyu değiştirdi. Joanna, ne zaman yola çıkabiliriz diye sordu. Greyhound saat 10'da gelir. Biraz yük ve yolcu getirir. Saat 10.30'da yola çıkmamız gerekir. Tarife böyle. Daha başka bir şey ister misiniz? Kahve falan. Mr. Pritchard, biraz daha kahve dedi. Joanna kahveyi getirdi. Sonra pencereden dışarı baktı. Otobüsün tekerlekleri havada dönüyordu. Mr. Pritchard saatine göz attı. Daha bir saatimiz var dedi. Binanın yanından uzun boylu, kamburlaşmış, yaşlı bir adam göründü. Bu Pimpas'ın yatağında yatan adamdı. Lokantanın kapısını açıp içeri girdi. Bir tabureye oturdu. Damar sertliği ve kireçlenmeden boynu devamlı eğik gibi duruyor, burnu sanki yeri işaret ediyordu. 60'ı geçeli epey olmuştu. Kaşları fino köpeğininki gibi gözlerini örtüyordu. Kırışmış uzun üst dudağı, dişlerinin üstünde kıvrılmış, gergedan boynuzu gibi olmuştu. Ön dişleri adeta birbirine dolanmıştı. Gözleri sarımsı, altın renkliydi. Görünüşü ise korkunçtu. Hiçbir giriş yapmadan hoşuma gitmiyor dedi. Dün araba bozulduğunda hoşuma gitmemişti. Bugünse dünden kötü. Joan, arka tekerlekleri onardım. Şimdi dönüyorlar dedi. Yaşlı adam, ben vazgeçiyorum. Sen hiç oraya döneceğim dedi. Tabii olabilir. İçimde tuhaf bir his var. İstemiyorum. Sanki beni uyarıyor. Bundan önce de birkaç kez olmuştu. Bir seferinde aldırış etmeyeyim dedim. Başım derde girdi. Joan, otobüsün bir şeyi yok dedi. Sesinde belli belirsiz bir kızgınlık vardı. Adam, ben otobüsten bahsetmiyorum dedi. Ben bu memlekette yaşıyorum. Yerlisiyim. Toprak su dolu. San Ysidro ırmağı da kabarıyor. San Ysidro kabardığı zaman ne olduğunu bilirsiniz. Pico Blanco'nun altından gelir, yalnız Çam Vadisi'nde büyük bir daire çizer. Toprak su dolar ve bu suyun her damlası San Ysidro'ya akar. Irmak şimdi delirmiştir. Mr. Pritchard endişeyle baktı. Tehlike var mı diye sordu. Dur bakalım dedi Mr. Pritchard. Adam, içimde kötü bir his var. Eskiden yol ırmak boyunca gider, üstünden geçmezdi. 30 yıl önce Mr. Trask kendini yol mühendisi tayin ettirdi. Eski yol ona kafi gelmedi. Irmağın üstüne iki köprü yaptırdı da eline ne geçti sanki. 15 kilometre kısaldı yol. Hepsi bu. Kente 27 bin dolara mal oldu. Mr. Trask haydutun biriydi. Tutuk boynunu Pritchard'lara çevirdi. Haydut, 3 yıl önce öldüğü zaman başka bir olaydan mahkemeye veriliyordu. Zengin bir adam olarak öldü. Kaliforniya Üniversitesi'nde biz vergi verenlerin parasıyla okuyan iki yetişkin oğlu var. Durdu, üst dudağı sararmış dişlerinin üzerinde dalgalandı. O köprüler bir zora geldi mi çok dayanmaz. Betonu gerektiği kadar sağlam değildir. Ben gitmekten vazgeçtim. San Isidro'ya döneceğim. Şu an ırmakta önceki gün bir şey yoktu. Öyle fazla su falan da yoktu dedi. San Isidro ırmağını bilmiyorsun. 200 saat içinde taşabilir. Ben onun 1 kilometre kadar genişlediğini, önüne gelen inekleri, kümesleri sürüklediğini bilirim. İçime böyle bir sıkıntı geldi mi dünyada gitmem. Ha öyle, boş şeylere inanmam ama. Sizce otobüs köprüden geçemez mi? Ben ne düşündüğümü söyleyeyim. Bildiğim bir şey varsa o da Trask'ın bir haydut olduğudur. 36.500 dolarlık bir miras bıraktı. Oğulları şimdi üniversitede onu yemekle meşguller. Juan tezgahın arkasından çıkıp duvardaki telefona gitti. Alo, bana Bridin benzin istasyonunu bağlar mısınız? San Juan yolu üstünde. Numarasını bilmiyorum. Biraz bekledi. Sonra alo, ben köşeden Çikoy. Irmak ne alemde? Ha öyle mi? Köprü nasıl? Ya öyle mi? Peki, yakında görüşürüz. Juan telefonu kapattı. Irmak'ta sular epeyce yükselmiş diye açıkladı. Ama köprü iyiymiş. Hele Çam Vadisi bir bulutluk suyunu nehre boşaltsın. Bir saatte sular yükselir. Siz oraya gittiğinizde köprünün yerinde yerler esiyordur. Juan sabırsızca adama sordu. Ne yapmamı istiyorsunuz yani, gitmeli miyim? Ne isterseniz yapın. Ben sadece vazgeçtiğimi ve San Isidro'ya dönmek istediğimi söylüyorum. Benim böyle saçmalıklarla uğraşacak vaktim yok. Bir kez daha içime böyle doğmuştu. Aldırış etmemiştim de iki bacağım birden kırılmıştı. Hayır efendim, hayır. Dün otobüsünüz bozulduğunda da içinde aynı duygular vardı. Juan, o zaman gelmeyin dedi. Benim de istediğim bu. Sen buralarda eskilerden değilsin. Benim Trask hakkında bildiklerimi bilmezsin. Maaş yılda 1500 iken 36.500 miras. Buna ne dersin bakalım? Sizi Greyhound'a bindireceğim. Ben sana Trask'ı kötülemiyorum. Sadece olanları söylüyorum. Sen kararını kendin ver. 36.500 dolar. Ernest Horton, ya köprü çökerse dedi. Juan, o zaman biz de geçmeyiz diye yanıtladı. Peki ne yapacağız? Geri mi döneceğiz? Tabii, ya öyle yapacağız ya da karşıya atlayacağız. Boynu tutuk adam zafer kazanmış bir edayla, işte görüyorsunuz dedi. Ters yüzü dönüp geleceksiniz. San Isidro otobüsünü de kaçırmış olacaksınız. Burada ne kadar kalabilirsiniz? Aylarca mı? Yeni bir köprü yapılana kadar mı? Yeni karayolları müdürü kim biliyor musunuz? Okuldan yeni çıkmış bir mühendis. Sadece kitap okumuş. Hiçbir deneyimi yok. Projesini çizer ya, bakalım köprüyü yapabilecek mi? Göreceğiz bakalım. Birden Juan güldü. Tamam dedi. Daha eski köprü yıkılmadı ve siz yenisinin yapılıp yapılmayacağına dertleniyorsunuz. Adam ağrıyan boynunu yana çevirdi. Ne oldu, yoksa korkuyor musunuz diye sordu. Bir an Juan'ın kara gözlerinde kırmızı bir ışık yanar gibi oldu. Evet dedi. Sizi Greyhound'a bindireceğim, merak etmeyin. Zaten ben de sizi otobüsümde istemiyorum. Beni sepetleyemezsin. Sen kamu görevlisisin. Juan yorgun. Pekala dedi. Bazen niye bu otobüste uğraşıyorum diye düşünüyorum. Kim bilir, belki de yakında vazgeçerim. Sadece baş ağrısı benim için. İçine doğuyormuş. Deli mi ne? Bernice bu konuşmayı dikkatle dinliyordu. Böyle şeylere inanmam ama dediklerine göre Meksika'nın en kurak mevsimiymiş. Yağmurlar başladı mı yaz geldi demekmiş. Mildred, anne dedi, Mr. Chico Meksika'yı iyi biliyor, orada doğmuş. Öyle mi? Şimdi orada yağışsız mevsimmiş değil mi? Bazı yerlerde, sizin gideceğiniz yerler öyledir ama diğer yerlerde kurak mevsim diye bir şey yoktur. Mr. Pritchard yutkundu. Biz Mexico City'ye Pablo'ya gidiyoruz. Oradan Cornevasa'ya ve Taxo'ya geçeceğiz. Belki Acapulco'ya da gideriz. Mümkün olursa volkanı göreceğiz. Juan olur olur dedi. Mr. Pritchard, siz oraları biliyor musunuz diye sordu. Tabii. Oteller nasıldır? Seyahat acentalarını bilirsiniz. Onlara göre her şey fevkaladedir. Gerçekten oteller nasıldır? Şimdi gülüyordu Juan. Fevkalade. Her sabah yatakta kahvaltı. Mr. Pritchard, sizi sabah sabah yormak istemezdim dedi. Ziyan yok. Kollarıyla tezgahın üstüne abandı. Arada sırada ben de bıkıyorum. Şu Allah'ın belası otobüsü bir oraya bir buraya sür git. Bazen başımı alıp dağlara gideyim diyorum. Okumuştum da New York'ta bir gemi kaptanı bir gün çekip denize açılmış, bir daha da onu gören olmamış. Kim bilir, belki gemisi batmıştır, belki de bir adaya demir atmış kalmıştır. O adamın halinden çok iyi anlıyorum. Arkasında treyler olan kocaman kırmızı bir kamyon şosede yavaşlamaya başlamıştı. Şoför içeri baktı, Juan ona elini salladı. Kamyon vites değiştirdi, hızlandı ve gitti. Mr. Pritchard, içeri geliyor sandımdı dedi. Juan, bu adam ağaç çilekli pasta sever. Pasta olduğunda her zaman durur ve yer. Elimi sallayıp yok deyince gitti dedi. Mildred hayranlıkla Juan'a bakıyordu. Bu kara adamın kara gözlerinde onu heyecanlandıran bir şey vardı. Yakınlık hissediyordu. Dikkatini çekerek özellikle kendisiyle ilgilenmesini istiyordu. Omuzlarını arkaya attı, böylece göğüsleri dikleşmiş oldu. Meksika'dan niçin çıktınız diye sordu ve gözlüğünü çıkardı. Bu suretli adam yanıt verdiğinde gözlerini görmüş olacaktı. Masanın üstüne abandı. İşaret parmağıyla sol gözünün kuyruğundaki deriyi hafifçe geriye çekti. Bu gözün odağını değiştirdi. Şimdi adamın yüzünü daha iyi görüyordu. Ayrıca da gözlerini çekik gösteriyordu. Gözleri çok güzeldi. Juan, neden geldim ben de bilmiyorum dedi. Sıcacık gözleri onu sarmalıyor, kucaklıyordu. Mildred midesinde bir gevşeklik hissetti. Buna bir son vermeliyim diye düşündü. Delilik bu. Kafasında alelacele cinsel bir görüntü belirdi. Juan, orada insanlar eğer zengin değillerse birazcık para için canlarını dişlerine takarak çalışmak zorundadırlar. Galiba bu oradan ayrılışımın en büyük nedeni dedi. Bernice Pritchard iltifat eder gibi çok güzel İngilizce konuşuyorsunuz dedi. Neden konuşmayayım? Annem İrlandalıydı. İki dili de aynı anda öğrendim. Mr. Pritchard, Meksika vatandaşı mısınız diye sordu. Galiba. Doğrusu bu işle ilgili hiçbir işlem yapmadım. Mr. Pritchard, ama elinizde belgeleriniz olursa iyi olur dedi. Neden iyi olur? Canım elbette iyidir. Hükümetçi için fark etmiyor ama. İsterlerse vergi alırlar, isterlerse de atarlar. Mr. Pritchard gene de bulunmalı dedi. Juan'ın gözleri Mildred'le oynuyor, göğüslerini okşuyor, kalçasına iniyordu. Kızın içini çektiğini ve sırtını hafifçe geriye dayadığını gördü. İçinde bir nefret depreşir gibi oldu. İçinde kötülük olmadığı için güçlü bir nefret değildi bu, kanındaydı. Geçmişinde Kızılderililerin tenleri açık, gözleri renklere duyduğu nefretti. Bu soluk deliller yüzyıllardır en iyi toprağa, en iyi atlara ve en iyi kadınlara sahip olmuşlardı. Juan içinde bir sıcaklık duydu. İstese bu kızı evirir çevirir parmağında döndürebilirdi. Huzurunu bozabilir, fikren hatta gerçekten de ırzına geçebilir, sonra da fırlatır atardı. Acı vermek isteği içinde depreşti ve Juan da buna izin verdi. Sesi daha yumuşaklaştı, daha bir anlam kazandı. Mildred'in menekşe renkli gözlerine bakarak konuşuyordu. Benim memleketim dedi. Orada oturmasam da kalbim orada. İçinden bu lafa güldü ama Mildred gülmedi. Biraz öne eğildi ve göz kapaklarını adamı daha iyi görebilmek için biraz daha çekiştirdi. Juan, bazı şeyler anımsıyorum. Bizim köyde meydanda dilekçe yazanlar vardı. Okuyup yazma bilmeyenlere mektup dilekçe yazarlardı. İyi adamlardı. İyi olmak zorundaydılar. İyi olmasalar köylüler hemen anlardı. O dağlı adamlar pek çok şey bilirler. Bir sabah küçük bir iskemlede oturuyordum. Bir aziz onuruna şenlikler vardı köyümüzde. Kilise çiçeklerle donanmıştı. Küçük bir luna parkla şeker dolu tablolar anımsıyorum. Bütün gece azizin onuruna havai fişekler atıldı. Parkta bir Kızılderili mektupçuya giderek bir mektup yazmasını istedi. Mektup patronuna yazılacaktı. Ben sana söyleyeyim, sen de onu alla pulla öyle yaz. Patronumun beni nezaketsiz bulmasını istemem dedi. Uzun bir mektup mu olacaktı? Kızılderili bilmem dedi. Mektupçu, borcun bir peso dedi. Kızılderili borcunu ödedi adama. Patronuma şunları söylemeni istiyorum dedi. Artık köyüme, tarlama dönemem. Çünkü çok güzel şeyler gördüm. Burada kalmalıyım. Ona üzüldüğümü söyle. Onu üzmek istemiyorum. Arkadaşlarıma da dert olmak istemem. Ama geri dönemem. Artık değiştim. Dostlarım zaten beni tanımayacaklar. Tarlada mutsuz ve huzursuz olurum. Değiştiğim için arkadaşlarım beni yadırgayacaklar. Hatta nefret edecekler. Yıldızları gördüm. Ona bunu söyle. Ona ayrıca koltuğumu dost kardeşime, domuzumu da ben hastayken bana bakan yaşlı kadına vermesini söyle. Çanak çömleğim kayınbiraderimin olsun. Patronumu da Allah'a emanet ederim. İyilikler onunla olsun. Bunu ona söyle. Juan sustu. Mildred'in dudaklarının aralandığını gördü ve kızın öyküden kendine pay çıkardığını anladı. Kız, sonra ne oldu o adama diye sordum. Dönme dolabı görmüştü Luna Park'ta. Bir daha da bırakamadı. Orada uyuyordu. Sonunda parası bitti, aç kaldı. Dönme dolabın sahibi onu dolabın krankını çevirmesi için tuttu ve yemeğini verdi. Bir türlü bırakamıyordu. Bayılıyordu dönme dolaba. Kim bilir belki de hala oradadır. Juan bu öyküyü anlatırken sanki yabancılaşmıştı. Dili bile değişivermişti. Mildred derin derin içini çekti. Mr. Pritchard, dur bakalım şunu iyice anlayalım. Yani bu adam bütün malını mülkünü, varını yoğunu bir dönme dolap uğruna mı sağa sola verdi? Juan, yok canım, zaten öyle pek bir malı mülkü yoktu. Kızılderililerin toprağı olamaz. Bunun dışında nesi varsa verdi dedi. Mildred dik dik babasına baktı. İşte babasını, insanın içini bayacak kadar aptal bulduğu anlardan birisiydi bu. Öykünün güzelliğini niçin kavrayamıyordu? Gözleri tekrar Juan'a döndü. Sessizce öyküsünü anladığını anlatmak istedi ve Juan'ın yüzünde şimdiye kadar hiç görmediği bir şey gördüğünü sandı. Sanki adamın yüzünde zalim, alaycı bir ifade görmüştü. Ama sonra kendi kendine herhalde gözlerin bozuk da ondan dedi. Ah şu doğru dürüst seçemeyen kör olasıca gözler. Ama gene de gördükleri onda bir şok etkisi yaptı. Çabucak annesine ve babasına baktı. Acaba onlar aynı şeyi görmüşler miydi? İkisi de Joan'a boş boş bakıyorlardı. Babası Mildred'ı deli eden bir tarzda ağır ağır şunları söylüyordu. Hiç görmemiş bir adamın dönme dolaptan hoşlanacağını anlayabilirim. Ama insan zamanla her şeye alışır. Uzun zaman sarayda bile kalsan bıkar, başka yerlere gitmek istersin. Mildred, canım bu bir öykü dedi ama sesindeki şiddet babasının ona hayretle bakmasına neden oldu. Mildred, Joan'ın parmaklarını neredeyse kalçalarında hissetti. Bütün vücudu ihtirasla titredi. Heyecanlanmış ama tatmin olmamıştı. Cinsel istekleri depreşmiş ve sanki babası temasın ortasında gelip de keyfini kaçırmışçasına öfkelendi. Gözlüğünü taktı, aceleyle Joan'a, sonra da başka bir yere baktı. Adam hepsine birden bakmakta olduğu halde sanki gözlerinde bir peçe vardı. Başarısından keyif duyuyordu. İçinden hem kıza hem de hiçbir şeyden haberi olmayan anneyle babaya gülüyordu. Birden kızın isteği midesinde düğümlenip kaldı. Midesi ağrıdı, kusacakmış gibi oldu. Ernest Horton, her zaman Meksika'ya gitmek isterdim dedi. Müdüriyete bir sorayım bakayım. Belki de çok iyi bağlantılar sağlayabilirim. Şenliklerini pek severim. Herhalde kıvır zıvır da satıyorlardır. Şu an tabii dedi. Tesbih, mum, azizlerin resimleri gibi şeyler çok satılır. Ayrıca da şeker ve dondurma satılır. Oraya gidip de sattıklarına baksak, biz onlardan çok daha ucuza mal ederdik. Örneğin çok güzel madeni tespihler yapabiliriz. Ya havai fişeklere ne demeli? Bizim şirket her türlü kutlama için havai fişekleri imal etmektedir. Doğrusu iyi fikir bu. Şirkete yazmalıyım. Şu an eve de gittikçe biriken bulaşıklara baktı. Omzunun üstünden yatak odası kapısını gözledi. Sonra da yürüyüp kapıyı açtı. Yatak boştu. Alice kalkmıştı. Banyonun kapısı kapalıydı. Joan geri döndü ve evdeki bulaşıkları yıkamaya başladı. Gökyüzü bulutlardan arınıyor, pırıl pırıl, sapsarı bir güneş yıkanmış doğayı aydınlatıyordu. Meşelerin yeni sürgünleri bu yeni ışıkta sararmış gibi görünüyordu. Yemyeşil çayırlar yeni yeni filizleniyordu. Joan hafifçe güldü. İki dilim ekmek kesti. Mr. Pritchard, ben şöyle bir dolaşayım dedi. Sonra karısına, sen de gelir misin sevgilim diye sordu. Kadın yatak odasının kapısına doğru baktı. Birazdan dedi. Adam anladı. Ben bir gideyim dedi. 6. bölüm. Şu an gittikten sonra Alice uzun süre sırt üstü elleri yüzünde yattı. Hıçkırıkları tıpkı bir çocuğunki gibi yavaş yavaş dindi. Lokantadaki konuşmaları mırıltı halinde duyabiliyordu. Gözlerini örten kollarının iç kısmı sıcak ve nemliydi. Üstüne dalga dalga gelen rahatlıkla adeta vücudu bir çemberden kurtulmuş gibi olmuştu. Rahatça uzanmış, yatarken kafasında olanları yeniden yaşadı. Norma'ya bağıran kadını hatırlamıyordu. Sabah olanlar sanki sisler arkasında kalmıştı. Henüz yaptıklarının nedenini anlayamamıştı. Olayı hatırladıkça daha iyi değerlendirebiliyordu. Aslında Norma'dan kuşkulanmamıştı. Kuşkulansa da umurunda değildi. Norma'yı sevmiyordu. Ona göre Norma'nın işi bitikti. Norma'yı ilk işe aldığı zaman Alice bütün antenlerini Joan'la kıza çevirmişti. Ama Joan'da ne bir heyecan ne de ufak tefek kaçmak işaretleri hissetmeyince ilgisini kaybetmiş, Norma'yı kahve taşıyan, bulaşık yıkayan bir yaratık olarak görmüştü. Alice'in eğer olaylar ve insanlar yaşamına bir şey katmaz ya da eksiltmezse umurunda değildi. Şimdi şöyle arka üstü rahatça yatarken kafası çalışmaya başladı ve korku bütün benliğini kapladı. Olayı tekrar gözden geçirdi. Korkusunun nedeni Joan'ın tatlılığıydı. Aslında onu dövmesi gerekirdi. Böyle yapmayınca kuşkulanmıştı. Belki de artık onu sevmiyordu. Bir adamın şöyle sıradan şefkati onu baştan savmakla aynı anlama geliyordu. Pritchard'ın karısını ve kızını hatırlamaya çalıştı. Acaba Joan herhangi birine bakmış mıydı? Joan'ı iyi bilirdi. Birisiyle ilgilendi mi gözleri ateş gibi yanardı. Sonra biraz daha dehşetle yatağını Pritchard'lara verdiğini düşündü. Burnuna çarşaflardan gelen lavanta kokusu çarptı. Birden bu kokuya karşı bir nefret ve alerji duydu. Kapıdan gelen mırıltıları dinledi. Joan onları besliyordu. Eğer ilgilenmeseydi beslemezdi onları. Umursamaz, otobüsünün başına giderdi. Alice'in içinde bir korku belirdi. Norma'ya kötü davranmıştı. Bu önemli değildi. Norma gibi kızlara bir parça ilgi gösterdin mi, yumuşar, sana kul köle olurlardı. Örneğin Norma gibi bir kız o kadar sevgisiz büyümüştü ki bir parça ilgi gördü mü hemen hoşafın yağı kesilirdi. Alice bu sevgi budalalarını küçümserdi. Kendisini Norma ile kıyaslamazdı. Alice en büyük, diğer herkes küçücüktü. Tabii Joan hariç. Ama Joan da zaten Alice'in bir uzantısı değil miydi? Her şeyden önce Norma'nın gönlünü almaya karar verdi. Lokantayı çekip çevirmek için Norma'ya ihtiyacı vardı. Zira Joan gider gitmez sarhoş olmayı kafasına koymuştu. Döndüğünde de diş ağrısından öldüğünü söylerdi. Bu sık sık yaptığı bir şey değildi ama şimdi canı çok istiyordu. Madem ki bu işe niyetlenmişti, o zaman karda yürüyüp izini belli etmeyecekti. Juan sarhoş kadınlardan hoşlanmazdı. Kollarını yüzünden çekti, gözleri kollarının baskısından sanki çökmüştü. Yerine gelmeleri bir an sürdü. Yatak odasının ötesinde güneşten ovayı nasıl ışığa boğduğunu, batıya uzanan tepeleri aydınlattığını gördü. Tatlı bir gündü bu. Şöyle bir çabalayıp kalktı, banyoya gitti. Banyo avlusunun bir ucunu soğuk suyla ıslattı. Kollarının şişman yanaklarına yaptığı izleri tamponlayarak silmeye çalıştı. Havlunun ucunu yüzünde, burnunda, saç diplerinde gezdirdi. Sütyenin askısı kopmuştu. Elbisesini açtı, askıyı tutan çengelli iğne hala oradaydı. Askıyı sütyene çengelledi. Bir parça sıkıydı ama şu an gittikten sonra dikerdi. Nereden dikecekti? Öbür askı da koptuktan sonra kendisine yeni bir sütyen alacaktı. Alice saçlarını fırçaladı, dudaklarını boyadı. Gözleri hala kırmızıydı. Damlalıkla gözlerine ilaç damlattı. Sonra da parmaklarıyla göz kapaklarını ovuşturdu. Bir an kendisine ecza dolabının aynasında baktı, sonra dışarı çıktı. Burşuk elbisesini çıkarıp temiz bir basma giydi. Aceleyle yatak odasını geçip Norman'ın kapısını hafifçe tıklattı. Karşılık yoktu. Tekrar tıklattı. Odadan bir kağıt ışırtısı geldi. Norma kapıyı açtı. Gözleri buğuluydu. Sanki yeni uyanmıştı. Elinde biraz önce kaşlarını boyadığı kalem vardı. Alice'i görünce yüzüne bir dehşet ifadesi geldi. Telaşla "Ben o adamla bir şey yapmadım." dedi. Alice odaya girdi. Aklı başındayken Norma gibileri nasıl idare edeceğini çok iyi bilirdi. "Biliyorum şekerim." dedi. Sonra utanmış gibi gözlerini yere indirdi. Bilirdi idare etmesini. "O zaman öyle söylememeliydiniz. Ya birisi duyup da inansa? Ben sizin bildiğiniz kızlardan değilim. Ben sadece hayatımı kazanmak istiyorum. Başımı belaya sokacak değilim." Birden kendini acıdı. Gözleri yaşla doldu. Alice, "Yapmamalıydım ama öyle fena oldum ki. Ay başım da yakın. Öyle zamanlarda insan hasta gibidir. Deli bile olur." dedi. Norma dikkatle Alice'e baktı. Ömründe ilk kez Alice'den yakınlık görüyordu. İlk kez kendisine değer veriyordu. Alice genellikle kızlardan, kadınlardan hoşlanmazdı. Acımasızdı. Norman'ın da gözlerinde yaşları görünce kendini muzaffer bir komutan gibi hissetti. Alice, "Bilirsin işte canım, insan deli gibi olur." dedi. Norma, "Bilirim." dedi. İvecenlik akıyordu sesinden. Sevgiye, beraberliğe, bir insanla dost olmaya hasretti. Tekrar, "Bilirim." dedi. Kendisini Alice'den daha güçlü ve yaşlı hissediyor, kol kanat germeye çalışıyordu. İşte zaten Alice'in istediği de buydu. Alice kızın elindeki kalemi görmüştü. "Dışarıya çıkıp da biraz yardım etsen." dedi. Mr. Chico işleri tek başına yapmaya çalışıyor. Norma, "Birazdan gelirim." dedi. Alice kapıyı kapadı ve dinledi. Bir sessizlik oldu. Sonra bir şey kaydı ve de şifonyerin çekmecesi hızla kapandı. Alice saçlarını geriye iterek lokantanın kapısını açıp içeriye girdi. Kendini çok iyi hissediyordu. Norma hakkında epey şeyler öğrenmişti. Norma'nın neler istediğini biliyordu. Ayrıca mektubu da nereye sakladığını anlamıştı. Alice daha önce de Norma'nın bavulunu açmaya çalışmıştı ama hep kilitliydi. İstese şöyle bir kurcalasa açabilirdi ama geride iz bırakabilirdi. Ne de olsa mukavvadan yapılmış bir bavuldu. Bekleyecekti. Eninde sonunda Norma'nın bavulu kilitlemeyi unutacağı zaman gelecekti. Alice akıllıydı ama Norma'nın daha akıllı olabileceğini hiç düşünememişti. Norma daha önce çok Alice'lerle çalışmıştı. Alice Norman'ın şifonyer çekmecelerini karıştırıp kız kardeşinden gelen mektubu okuduğu zaman çekmecenin yanında duran kibrit kutusunun farkında olmamıştı. Norma kibriti hep aynı yere koyar, yerinde olmadığı zaman birisinin eşyalarını karıştırdığını anlardı. Bunu ne Pimpus ne de Juan yapmayacağına göre suçlu Alice'ti. Norma'da bavulunu açık bırakacak göz yoktu. Her ne kadar romantikse de akılsız değildi. Bavulundaki bir düş macunu kutusunda tam 27 doları vardı. 50 dolar biriktirebildiği an doğru Hollywood'a gidecek, bir lokantada iş bulacak ve kısmetinin açılmasını bekleyecekti. 50 dolar 2 aylık ev kirasını karşılardı. Yemeği de nasıl olsa çalıştığı yerde yerdi. Düş kurmak iyi hoştu ama Norma pekala kendisine bakabilecek güçteydi ve aptal değildi. Alice'in kadınlardan niye bu kadar nefret ettiğini anlayamadığı bir gerçekti. Bu özür dilemenin numara olduğunu da anlamıştı. İşin içinde ne olduğunu bir an önce anlayacak, kendini kurtaracaktı. Clark Gable'ın çok asil biri olduğuna ne kadar yürekten inanıyorsa, her gün karşılaştığı insanların da o kadar üçkağıtçı olduklarını biliyor, kimseye güvenmiyordu. Gece vakti Pimpus kaşınarak penceresine geldiği zaman ona nasıl davranacağını biliyordu. Penceresini hep kilitlerdi. O gürültü çıkaracağından, yan odada yatan Juan'ı uyandıracağından korktuğu için içeri girmeye zaten cesaret edemezdi. Norma kimsenin oyuncağı değildi. Alice yatak odasıyla lokanta arasındaki kapı ağzında duruyordu. Parmağıyla burnunu sıvazladı, hiçbir şey olmamış gibi lokantadan içeri girdi. 7. Bölüm. Kocaman güzel Greyhound, Sunny Sura'daki perona girdi. Yardımcılar depoyu benzinle doldurup yağına ve lastiklerine baktılar. Sistem fevkalade işliyordu. Bir zenci otobüsün içinde koltukların arasını süpürüyor, ciklet, sigara kağıtlarını topluyordu. Adam parmaklarını en arka koltukların arasında gezdirdi. Bazen bozuk parayı kendine saklar ama diğer bulduklarını hemen idareye verirdi. İnsanlar bıraktıkları en ufak şey için büyük gürültü koparır ama bozuk paraları aramazlardı. Temizleyici bazen 1-2 dolar bulabiliyordu koltukların arasında. Bugün 2 onlukla 1.50'lik, içinde bir ehliyet ve Lyon Kulübü üyelik kartı olan bir cüzdan buldu. Cüzdanın banknot konan bölümüne baktı. 2.50'lik, bir de 500 dolarlık bir çek vardı. Cüzdanı gömleğinin cebine koydu. Süpürgeyle koltuğu temizlemeye devam etti. Zorlukla nefes alıyordu. Para işi kolaydı. Parayı alır, cüzdanı bırakırdı. Bundan sonraki temizlikçi bulurdu nasıl olsa. Çeke de dokunmamak gerekti. Çek işi tehlikeliydi. Ama şu iki tatlı 50'lik, o 50'likleri cebine aktarıp cüzdanı da koltuğun altına atmadıkça rahat nefes alamayacaktı. Ama bir türlü 50'likleri cebine atamadı. Çünkü camlarda biriken otobüsteki yolun tozunu yıkayan çocuk etraftaydı. Temizlikçi beklemek zorundaydı. Yakalanırsa işten atılırdı. Lacivert pantolonunun paçasındaki kıvrımlarda da bir delik vardı. Otobüsten inmeden şu sevimli ellicikleri oradan bir tıkıştırıversem diye düşündü. Sonra paydostan önce hastalanırım dedi. Hastalanmak kolaydı. Öyle bir hastalık ki bir hafta evde kalması gerekecekti. İşteyken hastalansa, paydosa kadar kalsa o zaman kimse kuşkulanmazdı. Bir haftada evde kalsa işinden olmazdı ya. Otobüse binen birinin ayak sesini duydu. Hafifçe dikildi. Şoförlüğü içeri uzandı. Merhaba George dedi. Bir cüzdan buldun mu? Adamın biri kaybettiğini söylüyor. George homurdandı. Birazdan gelir bakarım dedi Louis. George hala dizlerinin üstünde geri döndü. Buldum dedi. İşim biter bitmez getirip verecektim. Louis öyle mi dedi. Cüzdanı George'un elinden aldı, açtı. Delikanlı pencereden içeri bakıyordu. Louis üzüntüyle George'a gülümsedi. Dışarıdan bakan delikanlıya da göz kırptı. Louis kötü dedi. Kısmetimiz yok. Adam 2.50'lik dedi. İkisi de burada. 50'likleri ve çeki delikanlının görebileceği şekilde cüzdandan çıkardı. Gelecek sefere belki daha şanslı oluruz. George, belki buldum diye bir bahşiş verirler dedi. Louis, yarısı senin dedi. Eğer 1 dolardan az olursa o zaman tümü senin olur. Louis otobüsten indi, bekleme salonuna gitti. Cüzdanı masadaki adama verdi. George buldu, getiriyormuş. İyi adamdır dedi. Louis cüzdanın sahibinin yakında olduğunu biliyordu. Onun işitebileceği bir sesle, bu cüzdanı kaybeden ben olsaydım, George'a güzel bir bahşiş verirdim doğrusu. Yaptığın işin takdir edildiğini görmek kadar insanı bozan bir şey yoktur. Anımsarım adamın biri 1.000 dolar bulmuş, sahibine gitmiş. Karşılığında bir teşekkür bile alamamıştı. Ne yaptı o zaman biliyor musunuz? Gitti bir banka soydu ve 1-2 tane de bekçi öldürdü. Louis rahatlıkla yalan söylerdi. Louis, güneye kaç kişi gidiyor diye sordu. Memur, tıka basa dolusun diye yanıt verdi. Belalılar köşesinde inecek bir kişi var. Ama sakın geçen haftaki gibi pastaları unutma. Ömrümde o 50 pastadan çektiğimi çekmedim. İşte cüzdanınız efendim. Kontrol etmeyecek misiniz? Cüzdanın sahibi bahşiş olarak 5 dolar çıkardı. Louis bir ara George'a 1 dolar veririm diye düşündü. George'un ona inanmayacağını biliyordu ama kimin umurundaydı? İşini bilmek gerekirdi. Herkes eline geçen fırsatı değerlendirmeliydi. Louis iri yapılıydı. Hatta kilolu bile denebilirdi ama iyi giyinirdi doğrusu. Eğlence dostları ona ablak surat derlerdi. Eline çabuk ve akıllıydı. Herkesin onu at yarışları uzmanı olarak bilmesini isterdi. Atlara köpek der, kazandıklarını hemen ikinci bir ata yatırırdı. Her şeye de bu gözle bakardı. Bob Hope, hatta daha da iyisi Bing Crosby olmayı çok isterdi Louis. George'un kendisini peronun arkasındaki kapıdan gözetlediğini gördü. Birden kendisini çok cömert hissetti. George'a doğru yürüdü ve ona 1 dolar çıkarıp verdi. Cimri köpek dedi. İşte sana 1 dolar. Pis herif, 500 dolardan fazla kazan, sonra da çıkar 1 dolarcık ver. George Louis'e baktı. Kara gözlerinin ucuyla 1 saniyelik bir bakıştı bu. Söylenenin yalan olduğunu biliyordu ama elinden de bir şey gelmezdi. Louis'i kızdırırsa sonunun kötü olacağını biliyordu. O parayı çok istiyor, onunla içeceği içkilerin kokusunu duyar gibi oluyordu. Ah, o pis serseri çocuk camdan bakmasaydı. George sağ ol dedi. Oğlan elinde kova süngerle yanlarından geçti. George, sen o camlara temiz mi diyorsun? Louis de arka çıktı çocuğa. Eğer bir yere varmak istiyorsan işini doğru yap. Camlar leş gibi. Hadi bakalım bir daha sil. Ben senden emir alacak değilim. Şef bir söyleyinceye kadar bekleyeceğim. Louis ile George bakıştılar. Ne olacak? Serserinin tekiydi işte. Louis istese bir haftaya kalmaz kıçına tekmeyi yerdi o oğlan. Ev kadar koskoca greyhoundların biri gidiyor biri giriyordu kapalı garaja. Şoförler otobüsleri yağdan kıl çeker gibi yerleştiriyordu yerlerini. Garajdaki yağ, dizel, egzoz, şekerleme ve güçlü temizlik maddelerinin kokusu insanın genzini yakıyordu. Louis tekrar yazıhaneye döndü. Gözleri sokaktan gelen bir kıza takıldı. Elinde bir bavul vardı. Bir anda Louis kıza yetişti. Nefis bir parçaydı. İşte böyle bir parçayı yüksek şoför koltuğunun arkasındaki koltukta görmek isterdi. Kızı dikiz aynasından seyreder, özelliklerini keşfetmeye çalışırdı. Belki de bu güzergahta bir yerde oturuyordu. Louis'nin böyle çok macerası olmuştu. Sokaktan gelen ışık kızın arkasından vurduğundan Louis yüzünü görememişti ama zarif bir yaratık olduğunu anlamıştı. Bunu nasıl anladığını bilmiyordu. Arkasından ışık vuran 50 tane kız olsun, bu kızın bir afet olduğunu nasıl da anlamıştı. Hoş bir vücutla güzel bacaklar derhal göze çarpıyordu. Ama her nasılsa bu kız seks kokuyordu. Bavulunu gişeye götürdüğünü gördü, doğrudan doğruya kızın yanına gitmedi. Tuvalete gitti. Lavabonun başında durdu, ellerini suya soktu, sonra saçlarına sürdü. Yan cebinden bir küçük tarak çıkardı ve saçlarını düzgünce arkaya taradı. İkinci kaset, birinci yüzün sonu.